Ayrım 7. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 107. Aralık Perşembe saat 21. Ay, bu kadını tanıyorum ben. Bu İstanbul'un orta yerinde gündüz gözüyle üstü çıplak deri pantolonlu 50 erkek başörtülü bir kadının üzerine işemişler. Maalesef doğru diye gözümüze baka baka yalan söyleyen kadın değil mi? Hala hangi yüzle yorum yapıyor televizyonlarda deyip kanalı değiştirebilir miyim diye sordu Nergis. Meryem öğretmenle Derya masada çöpten son çıkan kitap Şeker Portakalı üzerine konuşuyorlardı. Meryem, tabii tabii istediğin kanala bak Nergis'cim, burası senin evin sayılır. Zaten bakmıyorum ben, öylesine açık kalmış o kanal, uzun zamanda televizyonda izleyecek bir şey bulamıyorum dedi. Derya güldü. Neden çıplakmış adamlar affedersiniz, ben bunca yıldır sokaktayım hiç öyle çılgın bir grup görmedim dedi. Nergis haber kanalları arasında dolaşırken saate baktı, epey geç olduğunu fark etti. Belkıs abla kıtmır suyuyla akşam gezmesine çıkmıştı herhalde ama hiç bu saate kalmazlardı. Nergis'in de anahtarını evde unutacağı tutmuştu. Kapıda beklerken Meryem öğretmen buyur etmişti içeri. Yusuf da yoktu. Okuldan döndüğünden beri cep telefonundan kocasını arayıp ulaşamayan Meryem'in gözü ekrana takıldı. Dur bakayım ne yazıyor öyle yanar döner son dakika haberi geçiyor televizyon. Bir dursana Nergis'cim dedi. Şişli'de az evvel meydana gelen patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiğini söylüyorlar dedi Nergis. Hepsi birbirine baka kaldı sonra. Meryem abla, müsaade edersen internet şifrenizi telefonuma girip Twitter'a bir bakayım ben. Biz niye duymadık patlamayı bilmem. Hemen de yayın yasağı gelmiş dedi Derya. Derya'nın Twitter hesabı vardı. İnterneti kullanmak için hep izin alıyordu Meryem'le Yusuf'tan. Ara sıra sevdiği ünlü isimlere tweet atıyordu. Hatta bir keresinde Leman Sam'a "Sokak hayvanlarına eziyet edenler insan değildir Leman abla" diye tweet atmış. Çok haklısın yanıtını almıştı. Bir kere de ablasının cinayet davasıyla ilgili tweet attığı haber sunucusu tweetini alıntılayıp üstüne "Bakın bu ülkenin gündemi bu işte" yazmıştı. Nergis'in eli ayağı buz kesti. Meryem kalbinin atışını karnında hissetti. Karnında atan bir minik kalp daha vardı. Onu hatırladı. Derya'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Vallahi durum fenaymış. En az 50 ölü demiş biri. Ambulansların biri gidip biri geliyormuş. Birazdan interneti de keserler diyor bir başkası. Telaşlandırma sen de iyice Derya'cığım. Her yazılana inanma. Bak Meryem ablanın rengi değişti zaten. Siz oturun ben çıkıp şöyle bir mahalleye kolaçan edeyim. Bulur getiririm bizimkileri belki. Derya dışarı çıkıp Yusuf'u, Belkıs ablayı ve Kıtmır suyu aramaya niyetliydi. Onu Meryem öğretmen durdurdu. Dur bakalım Derya'cığım dışarısı pek tekin değil. Bekleyelim gelirler mutlaka dedi. Kimse Poyrazlara uğradı mı bugün? Onlar evde mi acaba diye sordu. Nergis evlerinden müzik sesi geliyordu ama kapılarını çalmadım ben az önce dedi. Derya teröre lanet olsun diye tweet attı. Üst kata çıktılar. Poyraz'ın pikabında Leman Sam çalıyordu. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersi gül güzeli, tılsımını kaybetti. Kapıyı çaldılar. Mert Poyraz'ın beline doladı, ellerini çözdü. Poyraz kapıyı açmaya gidebildi. Yanlış bir zamanda mı geldi, kusura bakmayın, olanları duydunuz mu dedi Meryem. Poyraz komşularını içeri davet edip pikabın sesini kıstı, gömleğini geçirdi üstüne apar topar. Telaşla yeniden salona geldi. Mert atıldı. Ay ne olmuş? Ne bu haliniz? Hayırdır inşallah? Ben Meryem öğretmenle kitap okuyordum. Nergis bizdeydi. Televizyon altyazı geçti. Baktık Şişli'de patlama olmuş. Patlama mı? Ne patlaması? Yusuf abi nerede? Belkıs abla? Masanın üstünde duran bilgisayara koştu Poyraz. Evde televizyon yoktu. Gazetelerin internet sitelerine girdi. İlk karşısına çıkan ekranda yastayız yazıyordu. Sayfayı tıkladı. Neden yasta tutulduğuna dair bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. Ekranda yağ yakıcı bitkisel takviye reklamı belirdi. Meryem bir kez daha Yusuf'un telefonuna ulaşmaya çalıştı. Kapalıydı. Derya internet şifresini alabilir miyim abicim diye Mert'e sordu. Poyraz Mert 1-2-3-4-5 şifresini telefonuna girdi. Twitter'da kelle alıcı diye bir hesaptan kendisine terör sevici sahte gözyaşı dökme. Hem kendiniz bombaları patlatıyor hem de kahrolsun terör diye tweet atıyorsunuz şerefsizler diye yazılmıştı. İnternete yeniden bağlanınca bunu gördü. Bu mesajı atan kelle alıcı isimli hesabı engelledi. Ana sayfada Türkiye'den girilmesi yasaklanmış bir internet sitesinin hesabında işte hayatını kaybedenler ve yaralıların listesi diye bir bağlantı gördü. Derya zaten VPN yüklediği telefonuyla Finlandiya üzerinden internete bağlanıyor görünüyordu. Yasaklı sitelerle ilgili bir sıkıntısı yoktu. Derya'ya ablasından miras olarak bu akıllı telefon, telefonun hafızasına kayıtlı numaralar, fotoğraflar ve 18 ay daha faturaya yansıtılacak telefon borcu kalmıştı. "Yok isimleri yok burada, ne ölenler listesinde ne yaralılar listesinde değiller," diye bağırdı Derya. Nergis, "Allah korusun, ne listesi Derya'cığım, döner gelirler şimdi, bak Meryem abla zaten telaşlanıyor, sen de biraz sakin ol bakalım ufaklık," dedi. Mert dayanamadı. "Ay böyle evde oturup haber kırıntılarıyla mı yetineceğiz? Hadi bizim bir yakınımız yok listede. Ya şu an listede sevdiğinin adını bulanların durumu? Kızılay'a gidip kan verelim, lazımdır mutlaka. Ben geçen sefer de Ankara'da öyle yaptım. Yalnız kanımı almadan doldurmamı istedikleri formda erkek erkeğe cinsel ilişki yaşadınız mı kısmına hayır yazınca verebildim kanımı. Zaten 3 aydır kimsenin eli elime değmemişti, depresyondaydım. Hastalık hastası olduğum dönemlerden biriydi. HIV testimi de yeni yaptırmıştım. Sen de aldığın kana test yapacaksın. Daha niye öğrenmek istiyorsun, değil mi? Hem eli şeyinde gezenlere sorsana önce. Atın ölümü arpadan olsun diyenlere sorsana. Karısını her gün 5 farklı kadınla aldatana da sorsana. Ay neyse, ne yapıyoruz?" diye sordu. Telaşlanınca hep uzun uzun konuşurdu. En son babasının pencereden uçtuğu gece ambulans şoförünü ilkokul öğretmeninin kendilerini nasıl sıra dayağına çektiğini, en sevdiği ve sınıfta yan yana oturduğu arkadaşı Leyla'nın dayak sırası beklerken altına nasıl işlediğini, o günden sonra çocukların Leyla'ya Sidikli Leyla, kendisine de Kız Mecnun diye ad taktıklarını anlatmıştı. Poyraz Meryem'in giderek sararıp solan yüzüne baktı. "Bunları bizimle paylaştığın için sağ ol kuklamı. Neyse, önce yapmamız gereken bizimkilerin olabileceği her yeri kolaçan etmek. Şimdi iki gruba ayrılacağız ve her iki grupta da bataryası sağlam, çeken bir cep telefonu olacak, birbirimizle irtibat halinde olacağız. Derya, Bebek Mu, sen Mert abini, Nergis ablanı da al, etraftaki hastaneleri bir kolaçan edin. Ben de Meryem öğretmenle karakollara dolaşayım," diye planını paylaştı. "Ne dersin Meryem öğretmen?" diye de tasdik istedi. Meryem'in eli ayağı buz kesmişti, hiç bu saate kalmazdı. Hele ki haber vermeden markete gitmezdi Yusuf. Daha bu sabah kahvaltıda tüm gün yapacaklarını saymıştı. Benimse o anda aklımda ilk derste anlatacaklarım vardı. Doğru dürüst dinlemedim bile karaböceğimi diye iç geçirdi Meryem. Eşinin ne söylediğini hatırlamaya çalıştı. Yusuf sabah İşkur'a gideceğini, öğlene doğru Meryem'in babası Naim Bey'i arayıp İstanbul'a davet edeceğini, öğleden sonra Bağcılar'a, Derman ablasına uğrayıp eniştesi Selahattin'den biraz borç para isteyeceğini söylemişti. Meryem Derman'ı aradı, telefona Selahattin enişte çıktı. "Çocukları yıkıyor Derman, Yusuf hiç uğramadı, hayırdır bacım?" dedi. Anlaşılan patlamadan filan haberleri yoktu. "Size uğrayacağını söylemişti de o yüzden aradım, gelir herhalde şimdi, selam söyle Derman'a," deyip kapattı Meryem. Toparlanıp çıktılar. "Tuttuğun kalem olsa yüreğimin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim." Meryem çantasında kalem arıyordu. Sadece rujunu bulabildi. Rujuyla peçeteyi az önce evden çıkmadan baktıkları adresi yazdı. Aslında hemen her gün önden gelip geçtikleri bir yerdi ama bugüne kadar emniyetle bir işi olmamıştı. Poyraz'la adımlarını hızlandırdılar. Karşı yönden gelen insanların yüzünde aynı korku, öfke ve yılgınlık karışımı ifade vardı. Polis ana yolu kapatmıştı. Ambulans sesleri susmak bilmiyordu. Ara sokağa saptılar. O sırada Meryem'in telefonu çaldı. Yusuf arıyor diye umutlanıp çantasından büyük bir hızla çekip telefonunu çıkardı. Meryem. Arayan az önce ayrıldıkları Derya'ydı. İyi bir haberi vardı. Deryalar daha apartmandan çıkar çıkmaz saptıkları ilk sokakta Belkıs abla ile Kıtmır Su'ya rastlamışlardı. Meryem bu habere çok sevindi. "Yalnız Belkıs ablanın epey kalabalık misafirleri de var yanında. Siz gelince anlatırız." Nergis abla da onlarla eve döndü. "Biz Mert abiyle Yusuf abimi aramaya devam edeceğiz. Siz bir haber alırsanız bize bildirin. Biz de sizi ararız yine Meryem abla," deyip telefonu kapattı Derya. Poyraz tüm bu haberleri öğrenince Meryem'e moral vermek için "Bana öyle geliyor ki Yusuf da şimdi eve doğru yola çıkmıştır. Boşuna gidiyoruz emniyete," dedi. Meryem komşusunun apartmana dönmek istediğini düşünüp "İstersen sen de dön Poyraz'cığım, ben biraz daha arayayım Yusuf'u çünkü haber vermeden hiç bu saate kalmazdı," diye yanıt verdi. Poyraz yanlış anlaşıldığını hissedip hemen düzeltmek istedi. "Olur mu öyle şey, biz bir ekip olduk şimdi, anca beraber kanca beraber. Müge Anlı'dan bile çabuk buluruz Yusuf'u." Meryem bir an kendini Müge Anlı'nın programında televizyon stüdyosunda kayıp kocasını arayan kadınların yerinde gördü, ürperdi. Poyraz'a yanıt vermedi, sadece adımlarını hızlandırdı. "Eline son defa yanağıma koy, istemiyorsan giderim, giderim, serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur, silerim, silerim." Karakolun kapısındaki memur, ismi ne dediniz eşinizin diye tekrarlattı. Yusuf Türkkan, dedi bir kez daha Meryem. Nere nüfusuna kayıtlı bu Yusuf diye sordu memur. Şırnak, dedi Meryem. Buz gibi bir az ötede dışarıda bekleyin yanıtını aldı. Emniyet az önce meydana gelen patlamadan sonra bir hayli karışmıştı. Poyraz da Meryem yaklaşık 10 dakikalık bir bekleyişin ardından "Burada öyle biri yok" yanıtını ve "Hastanelerde adı yoksa adli tıpa bakın, kimliği tespit edilemeyen cesetler var" tavsiyelerini aldılar. Adli tıp ve ceset sözcüklerini duyunca Meryem Poyraz'ın koluna girdi, başı dönmüş, gözü kararmıştı. Poyraz, "Gel şuradan bir şişe su alalım Meryem, ben de Mert'i arayayım, belki onlarda bir haber vardır" deyip Meryem'i küçük büfeye kadar zar zor yürüttü. Büfenin önünde oturdu kaldı Meryem. Poyraz'ın verdiği suyu hem içti hem yüzünü yıkadı. "Mert ne yapacağız bilemem, yer yarıldı sanki Yusuf içine girdi. Yok mu sizde bir haber yavrimim?" diye sessizce sormaya çalıştı Poyraz. Kötü bir haber alırsa Meryem'e çaktırmamayı planlıyordu. Mert o sırada Derya'yı kolundan çekiştiriyor, hasta bakıcıdan ayırmaya çalışıyordu. Girdikleri patlama yerine en yakın hastanede hasta bakıcılardan biri Derya'yı fırçalamış, "Ayak altında kalabalık etmeyin" demiş. Derya, "Ne biçim konuşuyorsunuz?" diye terslenince olay büyümüştü. Mert bir yandan kavgayı ayırmaya çalışıyor, bir yandan da telefondaki Poyraz'a yanıt veriyordu. Cep telefonunu Fulya'dan teslim alabilmişti. "Yok yok, sana demedim Poyraz'cığım, Derya'ya diyorum, kapat konuyu" diye. "Bizde bir haber yok. Belkıs ablanın getirdiği yeni misafirleri söylemişti zaten Derya. Onun dışında bir havadis yok. Burada yok Yusuf Türkkan diye bir yaralı. İki hastaneye daha bakacağız." En kötüsü belirsizlik, bilinmezlikti. Adli tıpta bekleyen kimliği belirsiz cesetlerden biri Yusuf olabilir miydi? Poyraz cesaret edip soramadı da. Meryem biraz kendini toparlayınca dönüp Poyraz'a sordu. "Adli tıpa gidelim mi?" Metrobüs durağı ana baba günüydü ama adli tıpa gitmenin en kolay yolu yine de metrobüse binmekti. Poyraz'la Meryem ilk gelen araca doğru hamle yaptılar. Arkadan gelen kalabalık öyle bir yüklendi ki iri yarı bir adam Meryem'e hızla çarptı. Poyraz, "Yavaş be kardeşim, hamile kadın var burada" diye bağırdı. Adam oralı bile olmadı. Yüklenip metrobüsün kapısı kapanmadan son anda binip gitti. Durakta bekleyen cübbeli yaşlı bir adam, "Ne işi varmış hamilenin sokakta?" diye mırıldanıyordu. Meryem'le Poyraz kala kaldılar. Kimseyle uğraşmaya takatleri yoktu. İkinci araç için bu defa daha atik davrandılar. Metrobüse binip kendilerine nefes alabilecek kadar bir alan yarattılar. Poyraz Meryem'i korumaya çalışıyor, vücudunu ona siper ediyordu. 10 duraktan fazla böyle gittiler. Adli tıpa en yakın durakta araçtan indiler. Daha doğrusu adeta araçtan dışarı itildiler. Kurumun kapısının önü kalabalıktı. Ak saçlı, kalın kaşlı bir kadının feryadı karşıladı onları. "Mehmet, Memik, Mehmet, Memik, daha 14'ünde Memik, oy Memik." Kadın dövünüyor, saçlarını yoluyordu. 3 saat önce sofrayı kurduğunda ekmek getirecek diye bekledi oğlunun bembeyaz yüzünü az önce bembeyaz örtünün altından ona göstermişler ve "Bu mu hanım oğlun?" diye sormuşlardı. O anda 20 yaş birden yaşlanan kadını kimse asfalttan kaldıramadı. Kadın etrafını meraklı kalabalık sardı. "Uyu Memik oğlan, uyu. Öte gecelerde büyü." İçeride türlü türlü cenaze var. Belki burada bekleyenlerin arasında anarşistlerin yakını da var. Allah cezalarını versin. Yürü, her şey işlenme böyle. Bak bak, ağladı ağlayacak. Kimin ne için, kim için bağırındığını bilemezsin. Belki huzurumuzu bozmak için dövünüyor. Yuh olsun devlet düşmanlarına. Sen de yürü kızım, bak benim asabımı bozma diyerek yanındaki genç kızı iteleyen kareli ceketli bir adam geçti Meryem'le Poyraz'ın yanından. "Baban haklı, yuh olsun böyle annelere de evlatları da. Yürü kız, kıracak şimdi baban kemiklerini" diye söylenen bir kadın da koca mabadıyla neredeyse Meryem'i devirecekti. Her geçen an kalabalık artıyordu. Birçoğu da izlemeye gelenlerdi. Az önce 14 yaşında ölen oğluna ağıt yakan anneyi ambulansa koyup götürdüler. Uzun boylu bir genç cenaze arabalarından birinin üzerine çıkıp isimler saymaya başladı sonra. "Ali Nar, Suat Değer, Kemal Yurtoğlu. Yakınları burada mı?" "30 yaşlarında kimliksiz bir erkek cenazesi de var. Yakını bulamayan var mı?" Meryem Poyraz'ın kolunu öyle bir sıktı ki Poyraz bir an kolu kopacak sandı. O anda ilahi bir ses duydular sanki. O ses Meryem öğretmenin geçen ay bir teneffüste öğretmenler odasında Kars'ta matematik öğretmeni Çiğdem'in telefonunda duyup beğenip kendi telefonu indirdiği melodiydi. O günden beri böyle çalıyordu Meryem'in telefonunda. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyliyim ki sene çatabilmirem. Kayıtlı olmayan numaradan arayan Yusuf'tu. Yusuf neredesin böceğim, neredesin aşkım, öldüm ben burada, neredesin kara gözlüm deyip titreyerek ağlamaya başladı Meryem. Rahatlamıştı. Poyraz'ın yüzü nihayet güldü. Her şeyi anlatacağım. Daha çiçeğim, doğmuş çocuğumun anası, güzel sevgilim, iyiyim. Yanımda da babam var. Haydi hemen eve gelin, her şeyi anlatacağım. Aralık Cuma saat 05. Uyuyun siz bey baba. Ben rahatsız ettim, uyandırdım. Kusura bakmayın. Yüzümü yıkayıp çıkacağım. İşler beni bekler, dedi Derya. Tıkırtısını duyup uyanan Naim Bey'e. Meryem'in babası koridorun başındaki büyük odaya açılan yatakta yatıyordu. Derya da hemen karşısında. Banyonun kenarındaki küçük odada her zamanki yerinde. Naim Bey gece üşümesin diye odasına konulan fanlı ısıtıcıyı kapattı. Derya'ya seslendi. Maşallah pek de çalışkansın be ya. Daha ezan okunmadı. Gel ısın istersen şu zımbırtının önünde derken konuşması öksürük nöbetiyle kesildi. Naim Bey'in öksürüğüne Yusuf uyandı. Günaydın, hemen çayın altına suyu koyayım, size de bir ballı ıhlamur yapayım baba, ister misiniz diye seslendi. Kabus gibi bir gece geçirmişlerdi, daha da tam sabah olmamıştı ya. Naim Bey, boş ver şimdi ıhlamuru, sen bana sigara paketimi getir oğlum, dedi Yusuf'a. Doktorun kesin kes yasakladığı sigarayla yarım asrı aşan bir ilişkisi vardı yaşlı adamın. Bir rahmetli eşi Nebahat Hanım'a, bir de bu Meret'e sadık kalmıştı hayatı boyunca. Nebahat Hanım Naim Bey'e zamansız veda etmişti de sigara veda etmek bilmiyordu işte. Baba daha beter rahatsızlanacaksın. Bak önümüzdeki haftaya randevu aldım buradaki profesörden. Bir de o görsün, sonra içersin, yine içeceksin, dedi Yusuf. Meryem'in öğürme sesi geldi içeriden, sabah bulantıları artmıştı. Derya müsaade isteyip evden çıktı, çöp kamyonundan ve diğer kağıt toplayıcılarından önce davranmalıydı. Meryem, nasılsın baba, diye seslendi banyodan. Hep aynı be ya, yanıtını aldı. Naim Bey ne yapıp edip bir sigara yakmış, pencereyi aralamış, bir yandan öksürüyor, bir yandan valizinde getirdiği radyoyu kurcalıyordu. Melihat Gülses'in sesine denk gelince durdu. Bülbülüm altın kafeste, bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste, öter aheste aheste. Baba, komşuları uyandıracaksın. Hem üşürsün bak. Kapat pencereyi, sigarayı da söndür ama bak ne demiş doktor. Üzme beni canım babam. Daha torununu okula götürüp getireceksin ama, diyerek mutfağa geçti Meryem. Okula gitmeden güzel bir kahvaltı hazırlayıp dün akşamın öyküsünü detaylıca dinlemek istiyordu Yusuf ve babasından. Koridorda midesini tutarak söylenmeye devam etti. Bak Emrullah diye bir yöneticimiz var. Aynı zamanda ev sahibimiz. Gestapo gibi bir adam. Dikilir şimdi kapıya ha? Naim Bey radyoyu biraz kıstı, pencereyi kapatacaktı ki alacakaranlığın içinde pencerenin önünde dikilen bir adam gördü. Emrullah çoktan uyanmış, Hilmi Hoca'ya söz verdiği üzere sabah namazını kılacağı yurda doğru yola çıkmış, apartmanın kapısında müziği duymuş, iki numaralı dairenin penceresinin önünde merakla kiracılarından yükselen sesi çözmeye çalışıyor, bir yandan da ağacın arkasında kamufle olduğunu sanıyordu. Kim o be ya? Kim var orada, diye bağırdı Naim Bey. Hırlı mı hırsız mı olduğunu kestiremedi, Emrullah'a seslendi. Kendini yeterince saklayamadığını anlayan Emrullah, hayırlı sabahlar efendim, ezan okunuyor sandım da sesi duyunca sabah sabah ona bakıyordum. Bu dairenin sahibi Emrullah ben. Kiminle müşerref oluyorum, demek durumunda kaldı. Naim Bey oldum olası haz etmezdi böyle sinsi adamlardan. Radyoyu uzanıp sesi inadına açtı. Ötme bülbül yârim hasta, ötme bülbül yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime. Yusuf Emrullah'ın sesini duyup odaya girdi. Radyoyu biraz daha açtı, pencereye çıktı. Kayınpederimle müşerref olmuşsunuz Emrullah Bey. Dün getirdim onu Edirne'den. Atatürk'ün sevdiği Rumeli havalarından da getirdik yanımızda. Doğalgaz olmayınca şarkıyla, türküyle ısınmaya çalışıyoruz, diye bağırdı. Emrullah bir şey söylemeden uzaklaştı. Ezanın okunmasına az kalmıştı. Yine bir lokma yemeden gitti değil mi Deryacık? Çok üzülüyorum baba ben bu oğlana. Kimsesi yok. Bir ablacığı vardı, vurdular. Allah'ım bize bir emaneti. Biri de akıllı. Şimdi para kazanmaya çalışıyor ama ben onu okutacağım, dedi Meryem. Evin yeni misafirine kıdemli misafiri anlatıyordu. Çay demlendi, sofraya oturdular. Ezine peynirinden bir çatal alıp dün getirdikleri kavala kurabiyesini çocuk gibi çayına bandı Naim Bey. Başladı anlatmaya. Dün ben aradım kocanı, boşuna kızma ola kızcağızım. Gel beni al, ben gelemem dedim. Hakikaten öyle olmuştu. Sabah işkura gidecekken Yusuf'un telefonu çalmış Naim Bey. Bir daha kızımı ya görürüm ya göremem deyip telefonda ağlamaya başlamış. Kendi başına gelecek gücünün olmadığını söylemişti. Kafasında hızlı bir plan yapan Yusuf, Edirne'ye gidip Meryem'in babasını alıp gelmesinin en fazla 7 saat süreceğini, Meryem okuldan dönmeden evde olacaklarını, karısının buna çok sevineceğini düşünerek planını uygulamaya koymuştu. Kendi bileti gidiş dönüş 40 lira, Naim Bey'inki de tek yön 20 lira tutacaktı. Yusuf'un cebinde yalnız 30 lira vardı. O parayla Bağcılar'a kadar gidip Derman ablasından borç istemeyi planlıyordu ama artık yeni bir plan yapmalıydı. Meryem'i son kez görmeden yaşlı adam ölürse bu vicdan azabını ömür boyu taşıyamazdı. Düşündü, taşındı, Bağcılar'a uyacak vakti yoktu. Önce ikinci el telefon satın alan dükkanlardan birine girip cep telefonunu 100 liraya sattı. Sonra doğruca otogara gidip ilk Edirne otobüsüne bindi. Nereden bilirdim şansımıza bombaların patlayacağını? Trafik gişelerde bir durdu, İstanbul'un içinde ancak 5 saatte yol alabildik. Naim Baba yol boyunca öksürünce diğer yolcularla Muavin biraz terslendi. Ben de tartıştım hepsiyle. O saatten sonra kimseden ödünç telefonda isteyemedik ki seni arayalım dedi. Yusuf Naim Bey onayladı. Hakikaten de öyle oldu. Hiç hastalanmamış, hiç çaresizliği tatmamışlar sanki. Onlardan para pul istemedik. Kimsenin tavuğuna kış demedik be ya. Öksürümden rahatsız oldular. Bulaşır sandılar belki, bilmem. Kocan yiğit adam. Hele bir susun kesin dırdır etmeyin. İndirin bizi isterseniz yolda. Bak sizi nerelere şikayet ediyorum deyiş vardı ki görsen gurur duyardın kızcağızım. Telefonun da bana gelirken evde unutmasa daha iyiydi tabii damatcağızım. Meryem'in gözleri dolmuştu. Bir öpücük babasına, bir öpücük de kocasının yanağına kondurdu. Sonra otogarda inince mi arayabildiniz beni diye sorup yanıtı beklemeden kendi yaşadıklarını anlattı. O sırada beni de görseniz adli tıpın önünde bizim üst katta Poyraz diye bir komşu var baba. Sağ olsun onunla aradık sizi her yerde akşam. Yusuf Naim Bey'e telefonumu sattım diyemediğinden küçük unutkanlık yalanını uydurmuştu ama Meryem'e hiçbir koşulda yalan söyleyemezdi. Yok artık doğruca eve gidelim bari dedik de apartmanın önünde yoklama kağıdı doldurtmaya gelen muhtara rastlayınca onun telefonuna el koydum. Oradan aradım seni. Muhtarın numarası o son arayan kaydedelim lazım olur dedi Naim Bey. Muhtarın numarası o son arayan kaydedelim lazım olur dedi. Naim Bey sofradan öksürerek kalkıp radyosunun başına geçti. Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. Aralık aynı gün saat 09. Seni bilhassa yalnız görmek istedim Emrullah Efendi. Muhtar himmete pek güvenemiyorum doğrusu. Fazla para göz, fazlaca da madrabaz geliyor bana. Geç otur, yorulmuşsun dedi Hilmi Hoca. Emrullah Bey sabah namazdan sonra kendisinden istenildiği üzere sevabına yurdun mescidini yani toplantı odasını süpürmüş, sabırsızlıkla Hilmi Hoca tarafından kabul edileceği saati beklemeye başlamıştı. Çay ocağının kirini pasını almıştı ki gençlerden biri haber getirdi. Hocamız seni görecek Emrullah Efendi, haydi bir çay doldur da odasına götür istersen demişti. Odaya yürürken elindeki çayı bardaktan taşırmamak için azami gayret gösteren Emrullah, kapıdan ağlayarak çıkan oğlanı fark etmemişti bile. Ben de muhtarı fazla eli uzun buluyorum laf aramızda hocam. Ne ilersiniz ki Ankara'da açamadığı kapı yok. Geçen kendisi nasıl ağırlandığını öyle ballandıra ballandıra anlattı ki zannedersiniz muhtar değil de İçişleri Bakanı mübarek deyip hocasının yanında diz çöktü Emrullah. Hilmi Hoca kimseye güvenmediği gibi ona da güvenmiyordu. Muhtar deyip geçme Emrullah Efendi. Ne diyor büyüklerimiz? Muhtarlık demokrasimizin en önemli makamıdır. Bilhassa makama saygı duymak demokrasi ödevimiz ama bizim makamı işgal eden şahıs fil hakika biraz uyanık. Ne yapalım deyip güldü. Giderek gizemli bir havaya bürünen Hilmi Hoca kalkıp kapıyı kapattı. Sadede gelecek olursak seni çağırma nedenim istihbarattır Emrullah Bey. Bizim hatırı sayılır dostlarımız dün beni aradı. Akşam yatsıdan sonra hemen gitmişsiniz sana söyleyemedim. Mühim bir mevzu var. Bizim rahlemize yüz sürsün diye gönderilen hanım kardeşlerimizden biri şu an sizin apartmanda kötü yola düştü düşecek. Bir nevi rehin vaziyette kızcağız dedi. Emrullah kimden söz edildiğini önce anlamadı. Kimmiş bu hatun kişi? Bizim apartmanda pek kimse kalmadı zaten biliyorsunuz. Sizin daireler boş. Benim dairelerde oturan da belli. Ha, yoksa siz Belkıs cadısının yanında kalan küçük kızı mı diyorsunuz? Tesettürlü bir hanım kız. Neydi ismi? Nergis'ti yanılmıyorsam. Nergis Cezveci, evet, bu hanım kızımızdan söz ediyorum. Sana söylemiş olayım. Bu kızı 2-3 güne açar, kendine benzetir, sonra da her türlü kirli işinde kullanmaya kalkar. Maazallah o kadın. Aman hocam, ne diyorsunuz? Benim dikkatimden kaçmış, af buyurun. Bu kız size gönderilmiş de Belkıs cadısı mı yoldan çevirmiş? Değerli bir dostumuz Aygül Hanım sıkı sıkı tembihledi. Kimi kimsesi yokmuş bu Nergis dediğim kızın. Bizim yurtlara yerleştirecektik, lakin boş durmamış senin o şeytan komşun. Hemen akbaba gibi üşüşmüş, beynini yıkayıp yolundan etmiş kızı. Yarın öbürsü gün Cumhuriyet balolarında vals yaparken bulursan kızı şaşma. Tövbe haşa. Emrullah kız için kaygılanır görünüp içten içe, demek konuşacağı konu buymuş diye düşünürken kapı çalındı. Gelen talebe diye adlandırılan gençlerin en büyüğüydü. Hocam, hanım kardeşlerimizin yurdunu bugün ziyaret edecek misiniz diye soruyorlar. Akşam yemeğini nerede yiyeceksiniz? Ona göre hazırlık yapalım dedi ince bıyıklı genç. Cuma'dan sonra kararımı vereceğim. Söyle acele etmesinler Rıfat, ama yatsıya burada kalacağım inşallah. Seni de yatsıdan sonra bekliyorum. Ne vakittir imtihana çekilmedin. Gel de biraz hasbihal ederiz dedi Hilmi. Rıfat, badem bıyıklarının ucu hafif yukarı dönecek şekilde dişlerini göstermeden tebessüm etti. Kapıda dikilmeye devam etti. Başka bir şey yoksa çık, kapıyı da kapat emrini duyunca kendine geldi, hatırladı. Bir de Orhan'la Adem kardeşlerimizin aileleri yine aradılar. Müsait olmadığınızı söyledik ama nafile, defalarca aradılar. Akşam namazından önce uğrayacaklarmış hocam dedi. Hilmi'nin canı sıkılmıştı. Emrullah'a döndü. Bir hayır işine girdik ama çok bunalıyorum bazen Emrullah Bey. Tek tek bütün evlatlarımızla ilgilenmek inan ki çok zor. Dininin, dilinin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin de davacısı münevver gençler yetiştirmek çok da zor bu zamanda, dedi. Kararını vermişti. Acilen kız yurduna gidip Cuma'yı orada bekleyecek, namaz için Ankara'dan çok önemli isimlerin bir cenaze münasebetiyle geleceğini duyduğu Fatih'teki camiye gidip kız yurduna geri dönecekti. Bugün ne Adem'le Orhan'ı ne de cinsel istismarda bulunduğu diğer iki oğlanın ailelerini görecek durumda değildi. Aileler kendilerine davadan vazgeçmeleri, çocuklarına ifadelerini değiştirtmeleri için verilen parayla yetinmek bilmiyor, türlü bahanelerle bir sonraki duruşmaya kadar kapısını aşındırıp daha fazla para isteyeceğe benziyorlardı. Oğlanların yoksul babalarına birkaç kez kapıdan göndermişliği vardı ama o yoksul ve kavgacı kadınları anaları ikna etmek güç oluyordu. İlk göz ağrılarından Rıfat'a seslendi. Hilmi bir kez daha, Rıfat'cığım gel gel, karar değiştirdim. Benim beyaz cipi hazırlasınlar, çıkıyorum. Bugün de hanım kızları teftiş edelim bakalım. Söyle gecede beni beklemesin kimse. Soran olursa hoca efendi sabaha kadar türbe ziyaretlerinde bulunuyor. Gelmeyecek desinler. Seni imtihan da başka geceye kaldı artık. Hilmi kokular sürünüp çıkmaya hazırlanırken Emrullah oturmaya devam ediyordu. Ben Nergis kızımızı bizzat ellerimle size teslim ederim hocam. Başka emriniz var mı bana diye sordu. Hilmi, çözüm değil bunlar Emrullah efendi. O kadın da, o neydi belirsiz kiracıların da apartmanı bir an önce tahliye etmediği sürece biz 5 yıllık hedeflerimize giden istikamette bir arpa boyu yol alamıyoruz. Sen de biliyorsun. Sorunu toptan halletmek lazım ama onun da zamanı yakındır inşallah dedi. Emrullah iki büklüm gerisin geri yürüyerek, iyi diyorsun da al şu 3 kuruş para da senin demiyorsun hoca efendi diye düşünerek odadan çıktı. 7. ayrımın sonu sayfa 124.